Ayrım 41, sayfa 422. Kendisini gördüğü bu rüyaya tüy gibi bırakan İra, birdenbire karşılarına çıkan iki silahlı adamla neye uğradığını şaşırdı. Yolculuk boyu umut ettiklerinin bir hayalden ibaret olacağını ve kendisinin de bebeğinin de hayatının bu cennet içinde sona ereceğini düşünüp ürktü. Adamların eşkıya olduklarını görür görmez anlamıştı. Ancak silahlı adamlar durmuş ustayı durdurmak yerine onunla selamlaşıp hal hatır sormuş, adeta bir dostlarıyla karşılaşmış gibi davranmışlardı. Usta atından inerek eğerdeki çuvallardan çıkarttığı iki küçük torbayı onlara verdi. Sonra el sıkışıp ayrıldılar. Usta ve eşkıyanın konuşmalarına ve birbirlerine gösterdikleri samimiyete bakınca bu karşılaşmanın bir tesadüf olmadığını düşündü İra. Adamlar ustadan aldıklarını atlarına yükleyip uzaklaştığında "Eşkıya mı bunlar usta?" diye sordu. Durmuş usta, "Bugünlerde kim eşkıya, kim hami artık birbirine karışmış durumda. Doğruyu hiçbir zaman başkalarının taktığı sıfatlarda arama kızım. Doğruyu kendi vicdanında ve yüreğindeki adalette ara. Gerisi teferruat," dedi. Durmuş ustanın sıradan bir adam olmadığını daha ilk günden anlamış olmasına rağmen, onun yeri geldiğinde bir eşkıyaya dostluk göstermekten çekinmeyecek kadar gözü pek ve nevi şahsına münhasır olacağına ihtimal vermemişti. Acaba o da sosyalist fikirlere yakınlık duyuyor olabilir miydi? İra ona sonuna kadar güvenmesine rağmen bununla ilgili tek bir cümle kurmayı dahi göze alamadı. İçgüdüleri sosyalizmin orduya ulaşmadığını söylüyordu. Ayrıca onun da tıpkı Ledon gibi sosyalistlere düşman biri olmasından çekiniyordu. Aralarında kurulan bu baba-kız ilişkisinin üstüne hiçbir gölge düşürmek istemiyordu. Birbirine düşman olan Niko ile Ledo'nun acı kaderi hiçbir düşüncenin insanı sevdiğine, kardeşi bildiğine düşman etmemesi gerektiğini öğretmişti ona. Hem de acının en yakıcı ve yıkıcı haliyle. İra'nın sorusunu üstü kapalı geçiştirmiş olmayı içine sindiremeyen usta dayanamayıp ekledi. "Bunlar hem yayladaki ahaliyi korur hem de fakiri gözetir. Zenginden, zulüm edenden haz etmeyen eşkıyalar yani. Biz de yolumuz düştükçe çam sakızı, çoban armağanı gönüllerini hoş ederiz işte. Ne yaparsın? Devletin unuttuğu ya da bulaşmanın işine gelmediği yerlerde mecburen halk kendi hakkını, hukukunu kurar. Laf aramızda iş başa düştüğünde pekala bunu devletten de iyi becerir bu adamlar." Ustanın bu lafından geldikleri bu cennet parçasında devletin de olmadığı anlamını çıkartmış ve iyiden iyiye sevinmişti İra. Kovulduğu topraklara sahte bir kimlikle girip gayrimeşru bir çocuk doğurmaya hazırlanan bir kadını çevresinde görmek istemeyenlerin başında devletin geldiğini daha hamileliğinin ilk günlerinde fark etmişti. Üstelik insanları oradan oraya sürerek binlerce insanın felaketine sebep olan, insanların hayatlarını başına yıkan devlet ondan ne kadar uzak olursa kendini o kadar rahat hissedecekti. Yol boyunca gördüğü köylülerin, hatta ustadan rüşvetlerini alan iki eşkıyanın bile gözüne dost göründüğü bu topraklarda özgürce bebeğini doğurmanın çekiciliği giderek artıyordu. Melet ırmağını geçip ilk dağ silsilesini aşınca ve atların hızları yavaş yavaş kesilmeye başlayınca Durmuş Usta planını değiştirip gece handa kalmaya karar verdi. Normalde de yaylaya çıkan ordulular geceyi keselerine göre seçtikleri hanlarda geçiriyor, ertesi gün yaylaya varıyorlardı. Ancak usta olur da hanlarda ahbaplardan biriyle karşılaşır ve bütün sırları ifşa olur korkusuyla hiç konaklamadan doğrudan yaylaya çıkmayı hedefliyordu. Ne var ki atlardan biri yerinde zınk diye durunca kendilerini Kabadüz'deki Gozmidoğlu hanına zar zor attılar. Yaylaya çıkanlar yol boyunca dizilen hanları keselerine ve itibarlarına göre seçiyorlardı. Bazı hanlar sadece zenginlere hizmet veriyordu. Çoğunluğunu ordulu eşraf ve memurlarının oluşturduğu bu müşteri kitlesi bazen 2-3 günlük uzun molalar vererek hanların tadını çıkarıyor, bir yandan eğlenirken bir yandan da uzun uzun dinleniyorlardı. O zaman çalgılar, içkiler, sofralar gırla gidiyordu. Bazı hanlar ise konaklamadan çok çevre köylerin ihtiyacını karşılamak için kurulmuştu. Bakırcıların, kalaycıların, tahılcıların, halatçıların bir köşesini kaptığı han adeta küçük bir çarşı görevi görüyordu. Durmuş ustanın seçtiği Gozmidoğlu hanı ise ne köylülerin akın ettiği ne de zenginlerin yayıldığı hanlardandı. Kabadüz'e yakın köylülerin yaylaya çıkarken uğradığı bir han olduğundan çok işlek değildi. Durmuş ustanın tahmin ettiği gibi handa battaniyelere sarılıp derin uykularına gömülmüş birkaç aileden başka kimse yoktu. Usta hancıdan yukarıdaki odalardan birini istedi. Zor bir hamilelik geçiren gelinin iyi bir uykuya ihtiyacı vardı. Hancı yukarıya ottan bir şilte serip üstüne de bir battaniye koydu. Bir battaniye de Durmuş ustaya verdi. Hancı yanlarından ayrıldıktan sonra Durmuş usta İra'ya "Ben aşağıya inip kendime münasip bir yer bulurum. Sen rahat uyu kızım." dedi. İra utancıdan kıpkırmızı oldu. Ustanın yaptığı bu fedakarlığın altında ezildiğini hissetti. "Dünyada olmaz usta, sen yatakta yat, ben de şu köşede kıvrılıp uyurum. Vallahi de alışkınım ben, ne olur rahatından olma." Usta onun bu teklifine cevap bile vermedi. Sadece kendisi için konulan battaniyeyi aldı, sonra kararlı bir sesle "Allah rahatlık versin Leyla" deyip çıktı. İra bir süre ustanın kendisine sunduğu lüksün ağırlığı altında kıvranıp durdu. Ulu çamların hışırtısını dinleyerek, bu küçük ve mütevazi mekanın bulunduğu yeşil doğayı hissederek yavaş yavaş gevşedi. Bir cenin gibi kıvrandığı ot şilteye sere serpe kendini bırakarak derin bir uykuya daldı. Usta onu uyandırdığında tan yeri daha yeni yeni ağrıyordu. Hanın yanı başındaki su kaynağından ellerini yüzlerini yıkayıp sıcak bir çorba içtikten sonra tekrar yola koyuldular. İra uzun bir süre uykunun mahmurluğunu üzerinden atamadı. Öğlen olduğunda arazilerin kısmen düzleştiği, çamların yerlerini çiçeklere ve makilere, hasatı henüz kaldırılmamış mısır tarlalarına, kara lahanalara, ay çiçeklerine bıraktığı doruklara ulaşmışlardı. Küçük bir tepeyi açtıktan sonra usta atını durdurup arkasından gelen İra'yı beklemeye başladı. "Aha, çam dibi!" dedi heyecanla. İra önlerinde akan küçük bir derenin yaptığı gölete, göletin hemen ardında dağınık duran yayla evlerine baktıktan sonra bakışlarını gökyüzüne çevirdi. Bütün o aşılmaz gibi görünen dağlar ayaklarının altında kalmış ve başının üstünde sadece gökyüzü yükseliyordu. O zaman bütün kötülükleri, acıları, zulümleri, zalimleri geride bırakıp dünyanın tepesine, Allah'a çok yakın bir noktaya çıktığını hissetti. Yavaşça atından inip diz çöktü. Ellerini kaldırıp dua ettikten sonra istavroz çıkarttı. İra'nın duası bittikten sonra usta başını iki yana sallayarak "Yandık. Vallahi bir daha böyle dua edersen cidden yandık. Yalanlarımızın hepsi bir bir ortaya çıkacak." dedi. İra ustasının neden söz ettiğini anlamadı önce. Usta "Sakın ha, bir daha istavroz çıkarayım deme. Gördüler mi canımızı okurlar, hepimiz mahvoluruz. Zaten millet ta buradan Trabzon'a kadar gizli Hristiyan avında. Alimallah seni görürlerse," diye çıkışmaya devam etti. İra, "Ah kusura bakma, alışkanlık işte, söz, bundan sonra her daim dikkat edeceğim," dedi mahcup bir edayla. Bir süre sonra ustanın söylediği bir şey aklına takıldı ve tüm cesaretini toplayarak, "Şey usta, acaba bu gizli Hristiyanlar nasıl oluyor ki?" diye sordu. "Bunlar Osmanlı zamanından kalmadır kızım. Osmanlı gayrimüslimlerden daha fazla vergi alınca bunlar da kendilerini Müslüman gibi gösterip dinlerini gizli gizli devam ettirmişler. Kripto derler. Bizim buralarda gümüş madenlerinde çalışmaları da yasakmış. Onlar da kendilerine bu yolu bulmuşlar işte. Çoğu Müslüman olduğunu ilan edip madene girivermiş. Ama sonra da evlerinin gizli bölümlerine, mağaralara, aha şu tepelerin kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerine kiliseler oyup gizli gizli ibadetlerini yapmaya devam etmiş. Hatta çoğu 1260 yılında Osman Bey tarafından cebren Müslümanlaştırılan ailelerden geldiklerini iddia edip Osman Bey Müslümanı olduğunu ileri sürmüş. Tekrar Hristiyan isimlerini almak isteyince o zamanın insanları uzun sokak çamur oldu, Krimililer gevur oldu diye bir laf çıkarmış. Ya işte böyle. Konu Durmuş Usta'nın hoşuna gitmiş olmalıydı ki kısa bir sessizlikten sonra devam etti. İngilizlerin de araya girmesiyle çok sonra Osmanlı çoğuna haklarını teslim etti. Ama buralar gibi yerlerde, yani kuş uçmaz, kervan geçmez diyarlarda öylece kalıverdiler. Ancak öldüklerinde bu mesele yine hortlar. Bazılarının ailesi kalkar, ölünün Hristiyan olduğunu ve ona göre defin edilmesini söyler. Bazen her şey birbirine karışır, Mevta ortada kalıverir. O zaman yakınları durumu hükümete ihbar eder ve devlet defneder. Bizim millete gelince en haz etmediği halk bu kriptolardır. Ah neler yaşadı bu topraklar neler. Bakalım daha da neler yaşanacak. Ustanın İren'in Hristiyanlığını açık etmemesi amacıyla anlattıkları farkında olmadan ona yeni bir yol göstermişti. Demek ki o da kriptolar gibi dinini gizlice sürdürebilirdi. Bu uçsuz bucaksız doğanın kendisine gizli saklı bir kilisecik sunma cömertliğini esirgemeyeceğinden kuşkusu yoktu. Onun suskunlaşmasını kafasının karıştığına dair bir işaret olarak yorumlayan usta, ''Merak etme, Bahtiyar sana dinimizi öğretir. Allah sana o imanı verene kadar inansan da inanmasan da millete karşı tatbik edersin. Yüce Rabbim umarım sana tez elden o imanı gerçekten nasip eder.'' dedi. İra atını tekrar sürerek önüne düşen bu merhametli ve iyi kalpli adamın yanında içten pazarlıklı davranmasından ötürü duyduğu mahcubiyetle ''Sağ ol usta, Allah seni başımdan eksik etmesin.'' dedi. İra da hızla doğrulup atına bindi ve saçını başını örtüsünü düzelterek onu takip etti. Ev görünene kadar hiç konuşmadılar. Usta, insanın içine huzur veren yeşil sarı otların bürüdüğü, binbir çiçeğin açtığı yumuşak bir tepenin yamacına sırtını yaslamış, küçük bir evi göstererek işte geldik dedi. İra merakla eve baktı. Önünde yığılmış odun kümesine, bahçesindeki kara lahanalara, dolu dolu açmış gül fidelerine, yer yer tohuma kaçmış mavi, pembe, mor, leylaki sarmaşıklara baktı. Bahçenin bir köşesinde kara lahana ayıklayan ince, uzun boylu bir kadın gördü İra. Onun Bahtiyar olduğunu hemen anladı. Bahtiyar da sesleri duymuş olmalıydı ki dönüp onlara baktı. Önce kim olduklarını çıkartamadı, sonra birinin kardeşi olduğunu anlayınca gülümseyerek doğruldu. Ama belli ki hala kardeşinin yanındaki kadını çıkartmaya çalışıyordu. ''Durmuş ha, sen miydin?'' ''He abla, bak sana bir evlat getirdim.'' Bahtiyar gözlerini kısıp bir süre İra'ya baktıktan sonra kapısına gelen bu evlada içi ısınmış gibi yüzü canlandı. Gözünü İra'dan ayırmadan ''Hoş geldin, hoş geldiniz, girin girin'' diyerek içeri buyur etti yolcuları. Durmuş usta İra'ya yol verirken ''Ya Bismillah de kızım'' diye uyardı. İra adımını yavaşlatarak ''Ya Bismillah'' deyip eşiğe atladı. Bahtiyar onun yüzünü öpüp ''Hoş geldin'' deyince İra da kadının elini öptü. İki kardeş birbirine sarıldılar ama Bahtiyar'ın merakının misafirperverliğini ve gösterdiği sevgiyi gölgelediği açıkça hissediliyordu. Durmuş usta kız kardeşini çok fazla merakta bırakmadan hemen konuya girip İra'nın işlediği cinayet hariç olup biteni ona özetledi. ''Herkes yeğenimiz diye bilecek ama unutma ki o bundan sonra önce senin sonra da benim evladım olacak. Hiç şüphan olmasın Durmuş.'' Allah-u Teala beni 30 yıl önce evlatsız bıraktı. Ama Allah'ın işine bak ki yıllar sonra bana yeni bir evlat gönderdi. Ben Allah'ın bu hikmeti karşısında ancak şükredip sana duacı olurum dedi. İra'nın gözleri doldu, kendini tutamayıp hıçkırmaya başladı. Bahtiyar kalkıp ona sarıldı. Ağlama kızım, ağlama. Bundan böyle bu dağların, bu yaylaların en şen ana kızı olacağız. Dedikten sonra elinden tutup, ''Kalk bakalım, kalk şöyle bir yüzünü gözünü yıka, ben de bir şeyler hazırlayayım, yoldan geldiniz, açsınızdır şimdi.'' diyerek onu arka bahçeye çıkarttı. Arka bahçedeki kuyudan bir kova su çekip önüne koydu. İra suyla bir güzel yüzünü yıkayıp yaşmayla kurutmaya yeltenince, Bahtiyar duvardaki çivide asılı olan Trabzon işi bordo peştemali kapıp ona uzattı ve içeri geçti. Arka bahçede yalnız kalan İra, ayağının dibinde uzanan sıra dağlara baktı. Gözünün önünde topraktan buram buram doğan sisi ve onun nazlı bir gelinin oyununu andıran hareketlerini, usul usul havaya yükselişini, öteki sis bulutlarına katılıp tepelerden birinin eteğini sarmasını, aşağıdaki dar vadide akan küçük gümüşi dereyi izledi ve gördüğünün gerçek olmasını diledi. Cennette bundan başka ne olabilir ki diye düşündü. Temiz yayla havasını derin derin ciğerlerine çekti. Ancak yedikçe iştahı artan oburlar gibi karşısındaki görüntüyü içine çektikçe çekmek istiyordu. Sanki her nefeste içine aldığı temiz hava son ayların ruhunda, yüreğinde biriktirdiği zehri acıyı, öfkeyi, şiddeti arıtıyordu. Epey zaman geçmesine rağmen yanlarına gelmediği için onu merak eden Bahtiyar, geri döndüğünde İra'yı çömeldiği yerde tuhaf bir biçimde nefes alıp verirken görünce telaşlandı. Sanki havale geçiriyor gibiydi. Gözlerini bir noktaya dikmiş, durmadan nefes alıp veriyor, göğsü bir körük gibi kalkıp iniyor, soluğu tuhaf hırıltılara dönüşüyordu. "Leyla, kızım, iyi misin?" diye sordu. İra utanarak toparlandı. "İyiyim ana," dedi gülümseyerek. Ana lafını duyan Bahtiyar'ın içi bir tuhaf oldu. Hayatın kendisine dair bütün sürprizleri tükettiğinden artık hiç kuşkusu kalmamıştı. Şimdi birdenbire dağ çiçeği gibi güzel bir kızın ortaya çıkıp ona ana demesi karşısında kalbine gömdüğü analık duyguları, şefkati adeta bendini yıkan sel gibi serbest kaldı. Gözlerinden süzülen iki damla gözyaşını İra görmesin diye yaşmayla silerek, "Hadi kızım, gel de bir şeyler ye, dayın seni bekler." deyip aralarında oluşan bu duygu bağının acemiliğinden kaçarcasına içeri geçti. İra da onun ardından içeri geçip hazırlanan sofraya oturdu. Üçü birlikte pek konuşmadan aralarında oluşan ve oluşacak yeni bağların açacağı duygu kapılarını keşfetmeye çalışarak yemeklerini yediler. Durmuş Usta o geceyi iki kadınla birlikte geçirdikten sonra sabah Tanyeri'nin ağırmasıyla birlikte yola koyuldu. İra onu Turnalar Yaylası'na kadar geçirdi. Kısa bir sürede derin bağlarla bağlandığı bu adamdan ayrılmanın bu kadar zor olacağını hiç düşünmemişti. Yaylanın çıkışındaki tepede durup Durmuş Usta'nın gözden kaybolmasına kadar bekledi. Sonra eve dönmek için kalkıp yürüdüğünde hafif hafif yüzünü okşayan yayla rüzgarının bir parçasıymış gibi özgür ve hafif hissetti kendini. Benliğini kuşatan özgürlük ve hafiflik duygusuyla adeta sarhoş halde eve döndü. O an hayata dair oğlunu babasına kavuşturmaktan başka bir arzusu olmadığını düşündü. Eve geldiğinde sürüler dönmüş, Bahtiyar inekleri sağmaya başlamıştı. İra hemen yanına koşarak yardım etmek istedi. Bahtiyar başında oturup ona izlemesini söyledi. İra, Bahtiyar'ın ineklerin memesine rahat dokunuşuna, alışkın ellerinin, parmaklarının belli bir ritim içinde hareket edişine dikkatle baktı. Üçüncü ineği sağarken, "Ben sağayım mı?" diye sordu. Bahtiyar ona gülümseyerek "Gel bakalım." dedi. Gülerken çekik yeşil gözleri iyice kayboluyor ve bir çizgiye dönüşüyor, yaşına rağmen pembeliğini yitirmeyen yanaklarında küçük gamzeler beliriyordu. İra'nın çok hoşuna gidiyordu bu. İra hevesle onun yanına oturdu. Parmaklarını ineğin memesine değdirirken duyduğu sıcaklığı önce yadırgadı. İnek de huzursuzlanmış ve ufaktan ufağa tekmeler atmaya başlamıştı. Bahtiyar tekrar ineğin memelerini kavrayınca inek sakinleşti. Bahtiyar, "Önce birbirinize bir alışın, sonra öğreteyim, oldu mu kızım?" dedi. İnekler ve koyunlar tekrar meraya gönderildikten sonra Bahtiyar arka arkaya yeni işler verdi İra'ya. Ona bilmediklerini öğretip bildiklerini de daha hızlı yapmanın yollarını gösterdi. İra hızla işin içine girdikçe evin bütün köşe bucağına vakıf oldu. Akşam çobanın getirdiği davarları birlikte karşıladılar. İra 5 ineğin 10 koyunun adını tek tek öğrendi. Aklına Venüs ile kuzucukları geldi. Kulaklarına isimlerini fısıldayıp sırtlarını okşadı. Yemlerini önüne koyup sularını verdi. Sağma saati geldiğinde yine Bahtiyar'ın yanı başına oturup onu izlemeye koyuldu. İra'ya geçmişiyle ilgili tek soru dahi sormayan Bahtiyar, ona yayla hayatından ve gençlik günlerindeki baba evinden, gelin olduktan sonraki hayatından söz etti. İki kadın sanki yıllardır birbirlerini tanıyormuş gibiydi. Ayrım sonu, sayfa 431.